Ayrım 13 ama 841. gece olunca demiş ki o güzeller güzeli genç kızın bu konuşması üzerine yüreğimin yelpazelerinin açıldığını hissettim ve içimden ey zeka ve güzellik sultanı buyruğun başım üzerinedir gözüm üzerinedir diye haykırdım. Ve ondan izin alıp kendisini dükkanda bırakarak kalenin dibinde bulunan yere gittim ve cambazların, şaklabanların, şarlatanların, soytarıların, köçeklerin, ip cambazlarının, maymun ve ayı oynatıcıların, dümbelekçi, zurnacı, davulcu, fifreci ve hokkabazların ve de tüm öteki maskaraların lonca başkanını buldum ve bu başkanla hatırı sayılır bir ödül karşılığında beni tasarımda desteklemesi konusunda anlaşmaya vardım. Böylece ondan destek vaadi alarak ve önüne geçerek onu Şeyhülislam'ın sarayına götürdüm ve onunla birlikte avluya bakan merdiven üstüne oturmaya çıktım. Ve orada onunla şerbet içerek bir saat kadar yarenlik ettik. O sırada birdenbire açık bırakılan cümle kapısından tepe taklak yürüyen dört panayır cambazının ayak parmaklarının uçları üzerinde yürüyen ve olağanüstü bir patırtı ortasında davul çalan, dümbelek çalan, bağırıp köçeklik eden, kale dibini mesken tutmuş büyük bir dangalak taifesi sökün etti. Maymuncular hayvanlarıyla, ayıcılar en büyük ayılarıyla, soytarılar gülünç giysileri ve yüksek keçe külahlarıyla, çalgıcılar muazzam bir patırtı koparan çalgılarıyla hepsi oradaydı. Ve çalgılarını her biri kendi bildiğince çalarak bunların hepsi gelip maymunlar ve ayılar ortalarında olduğu halde avluda düzen içinde sıralandılar. Ama birdenbire çalınan şiddetli bir davul sesini izleyerek tüm gürültü patırtı kesildi ve kabilenin başkanı merdivenlerin ayak ucuna kadar ilerledi ve oraya toplanmış olan bütün yakınlarım adına bana refah ve uzun bir yaşam dileyen kendisine daha önce öğretmiş olduğum bir söylev çekti. Gerçekten efendim her şey genç kızın öngördüğü şekilde olup bitti. Çünkü Şeyhülislam kabilenin başkanının ağzından bütün bu patırtının açıklamasını işitince benden bunun onaylanmasını istedi. Ben de ona gerçekte ana ve babadan yana orada bulunanların yeğeni olduğumu, kendimin de bir maymun oynatıcı, bir ortalık soytarısının oğlu olduğumu anlattım ve genç kızın bana öğrettiği şekilde bu oyunun gerektirdiği ve daha önce size açıkladığım tüm sözleri tekrarladım. Rengi atan ve çok kızan Şeyhülislam bana sen artık Şeyhülislam'ın evinde ve ailesi içinde kalamazsın yoksa korkarım ki yüzüne tükürürler ve de sana bir Hristiyan köpeği ya da bir Yahudi domuzundan da kötü davranırlar dedi. Ben de ona vallahi bana tüm Irak ülkesi verilse bile ben karımdan boşanmam diyerek yanıt vermeye kalkıştım. Zorla boşanmanın şeriatça yasaklanmış bulunduğunu bilen Şeyhülislam beni bir kenara çekti ve tüm uzlaşıcı sözlerle benden bu boşanmaya razı olmamı rica etti ve sen benim onurumu koru, Tanrı da seninkini korur dedi. Ben de sonunda alçak gönüllülük göstererek boşanmayı kabul ettim ve şahitler önünde Şeyhülislam'ın kızı hakkında bir kez, iki kez, üç kez onu boşuyorum diyerek beyanda bulundum. Böylece dönülmez şekilde onu boşamış oldum. Bu sonucu kızın babası istemiş olduğu için de aynı anda birdenbire tazminat ve mer ödemekten kurtulmuş olarak özgür kaldım. Bir gece için kayınpederim olmuş bulunan kişiye selam bile verecek zaman bulmaksızın ve ardıma bakmaksızın bacaklarımı rüzgara teslim ettim ve nefes nefese güzeller güzeli genç kızın beni beklemekte olduğu dükkanıma ulaştım. O da en tatlı sesiyle bana hoş gelişler diledi ve tüm görgülü haliyle başarımdan dolayı beni tebrik etti ve bana şimdi bizim birleşmemizin zamanı geldi. Sen ne dersin efendim diye sordu. Ben de bu benim dükkanımda mı yoksa senin evinde mi olsun diye sordum. Kız gülerek ey zavallı sen her şeyin yolunda yapılması için bir kadının nedenle dikkat etmesi gerektiğini bilmiyorsun herhalde diye yanıt verdi. Ben de vallahi sultanım ne zamandan beri zambak hamama ve gül yıkanmaya gidiyor. Benim dükkanım ister gül ol ister zambak seni içine alacak kadar büyüktür ve dükkanım yanarsa onun yerini tutacak yüreğim vardır diye yanıt verdim. O da gülerek bana gerçekten güzel konuşuyorsun. Nerede kaldı senin o denli bayağı o eski tavırların? Şimdi iltifatı çok iyi kıvırıyorsun doğrusu diye yanıt verdi ve de şimdi ayağa kalk dükkanını kapa ve beni izle diye ekledi. Esasen bu sözleri beklemekte olan ben de çabucak işittim ve itaat ettim yanıtını verdim ve dükkanın art yanından çıkarak kapıyı anahtarla kapattım ve 10 adımlık mesafeden genç kızla kölelerinin oluşturduğu topluluğu izledim. Böylece yaklaşmamızla kapısı açılan bir saraya ulaştık. Girdiğimiz andan başlayarak iki hadım ağası yanıma geldi ve kendileriyle birlikte hamama girmemi rica ettiler. Ben de her şeyi açıklama istemeden yapmaya kararlı, adam ağaları tarafından hamama götürülmeme ses çıkarmadım. Orada beni yıkayarak iyice temizleyip dinlendirdiler ve güzel giysilerle donattıktan, Çin amberiyle kokulandırdıktan sonra arzularımın hedefi ve bulunmaz bir aşkla sevdiğim genç kızın işlemeli bir yatak üzerinde kaygısızca uzanarak beni beklediği odaya götürdüler. Orada yalnız kalır kalmaz bana gel buraya gel ey dümbelek. Vallahi sen herhalde böylesine bir geceyi daha önce de reddetmekle budaların içinde birinci sınıf bir budala olmalısın. Ama seni tedirgin etmemek için sana geçmişi hatırlatmayacağım dedi. Ben de sultanım genç kızı olanca çıplaklığı içinde bembeyaz ve incecik ve narin kısımlarının zenginliği ve tombul gerisinin iriliği ve çeşitli yanlarının üstün niteliklerini görünce önceki tüm gecikmelerimi onarma arzusunu duyarak üzerine sıçramak için toparlandım. Ama o beni bir işaret ve bir gülüşle durdurdu ve bana savaşıma girmeden önce ey şey rakibinin adını öğrenmen gerektiğini biliyor musun bakayım adı ne onun dedi. Ben de zarafetler kaynağı diye yanıt verdim. O hayır dedi. Ben beyazlığın babası dedim. Hayır dedi. Ben soyulmuş susam dedim. O hayır dedi. Ben köprü canavarı dedim. O hayır dedi. Ben huysuz katır dedim. O hayır dedi. Ben de he vallahi benim bildiğim sadece bir tek isim kaldı. Mansur babanın hanı dedim. O hayır dedi. Ve ey sersem ilahiyat bilginleri ve sarf ve nahif hocaları sana sanki ne öğrettiler dedi. Ben de hiçbir şey dedim. Öyleyse dinle. İşte onun adlarından bazıları. Dilsiz sığırcık, besili koyun, sessiz dil, konuşmayan uz dilli. Ayarlanabilen mengene, ölçülü kenet. Kudurgan ısırıcı, yorulmaz silkici, mıknatıslı uçurum. Yakup'un kuyusu, çocuk beşiği, yumurtasız yuva, tüysüz kuş, lekesiz güvercin, bıyıksız kedi, sessiz piliç ve kulaksız tavşan dedi. Ve böylece benim anlama yeteneğimi donattıktan ve düşünme yetimi aydınlattıktan sonra beni ansızın bacakları ve kolları arasına aldı ve bana yallah yallah ey sersem saldırıda hızlı davran, inişte ağır ol, hafif it, derin yüz, dar yerde sert, sıkışık tıpa ol ve durmaksızın sıçra dur. Çünkü bir kez iki kez kalkıp sonra yatandan, başını kaldırıp düşüverenden, yeniden düşmek için ayağa kalkandan nefret edilir. Öyleyse gözü peklilikle yiğitçe saldır dedi. Ben de efendim ona he başın için hanımım düzenle iş tutalım düzenle iş tutalım diye yanıt verdim. Ve de hangisinden başlamak gerektiği ekledim. O da sen seç aptal diye yanıt verdi. Ben de öyleyse ilkin dilsiz sığırcığa yemini verelim dedim. O da bekliyor bekliyor dedi. O zaman ben ey sultanımız efendim yavruma sığırcığı doyur dedim. Yavru da işitip itaat edeceği yanıtını verdi ve dilsiz sığırcığı yemlemek için eli açık ve cömert davrandı. O da sığırcık diliyle sanki Allah malını arttırsın, Allah malını arttırsın der gibiydi. Ben de yavruya şimdi de seni bekleyen besili koyuna selam ver dedim. Yavru söze edilen koyuna derin bir selam verdi. Koyun da kendi hal diliyle Allah malını arttırsın, Allah malını arttırsın dedi. Ben de yavruya şimdi de sessiz dille konuş dedim. Yavru da parmağını sessiz dil üzerine sürttü. O da hemen uyumlu bir sesle Tanrı malını arttırsın, Tanrı malını arttırsın dedi. Ben de yavruya kudurmuş ısırganı yatıştır dedim. O da büyük bir özenle sözü edilen kudurmuş ısırganı okşamaya koyuldu ve bunu öylesine başarıyla yaptı ki kudurgan kudurup zarar vermeden ağzını açıp gösterdiği cesaret ve çaba dolayısıyla sana saygılar sunuyorum ey derde deva dedi. Ben de yavruya Yakup'un kuyusunu doldur ey Eyüp'ten de güçlü dedim. Yavru da bana hemen dolduruyorum, dolduruyorum yanıtını verdi. Ve söz konusu kuyu rahatça ve itiraz olmaksızın doldu ve ara verilmeden boşluğa giderildi. Ben de yavruya tüysüz kuşu ısıt dedim. Yavru örsün üstündeki çekiç gibi yanıt verdi. Isınan kuş da onu duman tütüyorum, duman tütüyorum diye yanıtladı. Ben de yavruya çok iyi, bu kez de sessiz pilice yem ver dedim. Harika yavru hayır demedi ve sözü edilip pilice bol bol yem verdi. O da kutsanasın, kutsanasın diyerek ötmeye koyuldu. Ve her zaman uyanık olan yavru kulakları olmasa da tavşanına seslendi. Ve ona o denli güzel öğütler verdi ki tavşan ne harika, ne harika diye haykırdı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 842. gece olunca demiş ki Ve her zaman uyanık olan yavru, kulağı olmasa da tavşana seslendi ve ona o denli güzel öğütler verdi ki tavşan ne harika, ne harika diye haykırdı. Ve sultanım ben yavruyu bu tarzda konuşma alanını boyuna değiştirerek ve her durumda sorduğum soruya gerekli yanıtları alarak rakibiyle konuşturmayı sürdürdüm. Bu arada bıyıksız kediyi, lekesiz güvercini de ihmal etmeyerek, beşiği ısıtarak ve yumurtasız yuvayı yumurtayla doldurarak, ölçülü kenete yarık bırakmadan saldırarak, mıknatıslı uçuruma edepli kalabilmek için dolambaçlı dalarak, mal sahibini de tamam tamam pes ediyorum, bu ne güç böyle dedirterek ve sonunda bir fırın kadar sıcak olan Baba Mansur'un hanını da ziyaret edip oradan yer elmasından daha büyük ve ağır çıktım. Ve sultanımız efendim bu savaşımı ancak sabahın belirmesiyle kalkıp hamama girip namaz kılmak üzere kestik. Hamamdan çıktığımızda ve sabah kahvaltımız için bir araya geldiğimizde güzeller güzeli genç kız bana "Vallahi ey budala, gerçekten hayranlık verici idin ve baht seni nasibim üzere fırlatarak bana lütufta bulundu. Şimdi ilişkimizi yasal hale getirmemiz söz konusu, ne dersin? Benim yanımda Tanrı'nın yasalarına göre mi kalmak istersin yoksa beni bir daha hiç görmemeyi mi istersin?" dedi. Ben de senin o gül yüzünü görüp sevinç duymamaktansa kanlı bir ölüme uğramayı yeğlerim diye yanıt verdim. O da bana öyleyse kadı ve şahitler gelsin dedi. Ve hemen kadı ile şahitleri çağırttı ve gecikmeksizin evlilik sözleşmemizi yazdırdı. Bunu izleyerek ilk yemeğimizi yedik ve her tür karın ağrısı tehlikesinden sakınmak için hazmımızın tamamlanmasını bekleyerek yeniden savaşıma giriştik ve geceyi gündüze kavuşturduk. Ben güzeller güzeli genç kadınla efendim bu yaşantıyı 30 gece ve 30 gün sıyrılacak yeri sıyırarak, törpülenecek yeri törpüleyerek, doldurulacak yeri doldurarak sürdürdüm. Ve o gün bir tür baş dönmesine uğrayarak, rakibime ağzımdan kaçırarak "Bilmiyorum ama vallahi mızrağımı 12. kez fırlatmayacağım." deyiverdim. O da "Nasıl nasıl ama bu 12. en zorunlu olan, öbürleri sayılmaz bile" diye haykırdı. Ben de ona "İmkansız imkansız" dedim. Bunu duyunca gülmeye başladı ve bana "Senin dinlenmen gerek, bunu sana sağlayalım" dedi. Ama ben onu daha fazla dinleyemiyordum çünkü güç beni terk etmişti, yaseydi. Yularsız bir eşek gibi yere yuvarlandı. Ben baygınlığımdan ayılınca kendimi bu mağaristanda arkadaşlarım, bu iki saygın gencin yanında zincirlenmiş buldum ve sorduğumda muhafızlar bana "Bu senin dinlenmen içindir, dinlenmen için" dediler. Oysa ben efendim yaşamın üzerine yemin ederim ki şimdi kendimi iyice dinlenmiş ve canlı buluyorum ve senin kereminden güzeller güzeli genç kadınla beni yeniden birleştirmeni bekliyorum. Adını ve niteliğini sana bildirmeye gelince bu benim bilgimi aşar ama bildiğim her şeyi anlattım. Kendi sırası içinde başıma gelenler aynen böyledir ama Allah en iyi bilendir. Sultan Mahmut ve veziri olan eski Derviş Sultan, ikinci gencin bu öyküsünü ve bunu onlara nasıl bir sırayla ve açıklıkla anlattığını işitince şaşırmanın sınırında şaşırmışlar. Sultan da genç adama "Hayatım üzerine yemin ederim ki senin hapsedilmenin nedeni yasa dışı olsaydı bile öykünü işittikten sonra seni kurtarırdım" demiş ve "Sen bizi genç kadının sarayına götürebilir misin?" diye sormuş. O da "Gözlerim kapalı olsa da onu bulurum" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine sultan, vezir ve daha önce birinci deli olan mabeyinci ayağa kalkmışlar ve zincirlerini çözdükten sonra sultan genç adama "Bizi karının yanına götürecek yolu göster" demiş. Ve dördü birden oradan çıkmaya hazırlanmışlar. Tam o sırada zincirleri hala boynunda bulunan üçüncü genç adam, "Efendilerim, Tanrı'nın inayeti üçünüzün de üzerine olsun. Gitmeden önce benim öykümü de dinleyin çünkü bu öykü diğer iki arkadaşımın öykülerinden de olağan dışıdır" diye haykırmış. Sultan da ona "Yüreğini ve ruhunu serin tut çünkü geri gelmekte gecikmeyeceğiz" demiş. Ve önlerinde genç adam olduğu halde bir sarayın önüne ulaşıncaya kadar yürümüşler. Sultan burayı görünce "Allahu Ekber, Allah baştan çıkarıcı iblisin belasını versin. Bu saray dostlarım rahmetli sultan olan amcamın ikinci kızının sarayıdır. Bizim bahtımız da akıl almaz bir bahtmış. Ayrılmış bulunanları birleştiren ve yıkılmış olanı yeniden inşa eden Tanrı'ya övgüler olsun" diye haykırmış. Ve arkadaşları kendisini izlerken saraya girmiş ve oraya geldiğini amcasının kızına duyurmuş. O da çabucak huzura gelmiş. Bu genç kız çok sevilesi genç kızın ta kendisiymiş. Kız kardeşinin kocası sultanın elini öpmüş ve emirlerine itaat edeceğini bildirmiş. Sultan da ona, ey amcamın kızı, sana kocanı, şu anda ikinci mağabeyincim olduğunu ve bundan böyle sofra ve kadeh arkadaşım olacağını bildirmekte olduğum o harika yiğit kişiyi getirdim. Çünkü öyküsünü ve aranızda çıkan yanlış anlaşılma olayını biliyorum. Ama bundan böyle o şey bir daha tekrarlanmayacak, çünkü şimdi dinlenmiş ve canlanmıştır, dedi. Genç kız da, işittim ve itaat ettim ve senin koruman ve güvencen altına girdiğine ve de bana onun eski gücünün yerine geldiğini temin ettiğine göre yeniden onunla birlikte yaşamayı kabul ediyorum, diye yanıt vermiş. Sultan da ona, lütuflar sana bağışlansın ey amcamın kızı. Yüreğimin üzerinden büyük bir ağırlığı kaldırdın, demiş. Ve de ama onu bir saat sonra geri getirmemize izin ver, çünkü hep birlikte olağan dışı olması gereken bir öyküyü dinlemeye gideceğiz, diye eklemiş. Ve ondan izin alarak artık ikinci mağabeyincisi olmuş bulunan genç adam, vezir ve birinci mağabeyincisiyle birlikte dışarı çıkmış. Maristan'a geldiklerinde onları ateş üzerinde ve boynunda zincirlerle bekleyen üçüncü genç adamın karşısında yerlerini almışlar. O da hemen öyküsünü şöylece anlatmış. Üçüncü delinin öyküsü. Bil ki ey sultanım efendim ve sen yüce görüşlü vezir ve siz benim eski zincir arkadaşlarım olan sayın mağabeyinciler. Bilin ki benim öykümün anlatılmış olanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü iki arkadaşıma karşı genç kızlar girişimde bulunmuşlarsa da bu bambaşka tecelli etmiştir. Kaldı ki siz benim söylediklerimi kendi görüşünüzle denetlersiniz. Dolayısıyla efendilerim, babamla annem kısmet dağıtıcının rahmetine ulaştıklarında ben henüz çocuktum. Ve bizim gibi fakir olan ve geçimleri için gerekli olanakları bulunmayan hayırseven komşular tarafından bakıldım. Ama öğrenimi sağlayacak paraları olmadığından başım ve ayaklarım çıplak, sırtımda da yarım yamalak mavi pamukludan bir gömlekle yüzüne bakılması hoş bir oğlan olmalıyım ki gelip geçenler beni güneşte yanarken görünce çoğu zaman durarak "Tanrı bu çocuğu kem gözden korusun, ay parçası kadar güzel," diye haykırıyorlardı. Çoğu zaman içlerinden biri bana helva, haşlanmış nohut ya da sarı bükülgen bir iplek gibi uzayan macun satın alıyorlardı ve bunları bana vererek yanağımı ya da başımı okşuyorlar ya da kazınmış başımın tepesinde bırakılan peçemi çekiştiriyorlardı. Ben de koca iri ağzımı açarak bir yutuşta tüm tatlıları yuvarlıyordum ve durumum bana bakanları hayranlıkla haykırtıyor ve benimle birlikte oynayan küçük yumurcakları kıskandırıyordu. Böylece 12 yaşıma ulaştım. Günlerden bir gün her zamanki arkadaşlarımla birlikte yıkık evlerin tepesindeki atmaca ve karga yuvalarını aramaya gitmiştik. O sırada terk edilmiş bir avlunun dibindeki hurma dallarıyla örtülü bir kulübede belirsiz ve hareketsiz bir şekilde uzanmış yaşayan bir insan varlığına rastladım. Terk edilmiş evleri Ecinli ve Meratlilerin zapt ettiğini bildiğimden bu herhalde bir meret olmalı diye düşündüm ve korkuya kapılarak yıkığın tepesinden aşağı indim ve bacaklarımı rüzgara teslim ederek oradan hemen uzaklaşmak istedim. Ama kulübeden gelen çok tatlı bir ses, "Güzel çocuk, neden kaçıyorsun? Gel de bilgeliği tat, korkmadan yanıma gel. Ben ne ecinliyim ne de ifrit, sadece yalnız kalmak ve düş ve düşüncelere dalmak isteyen bir insanım. Gel çocuğum, gel de sana bilgeliğimi öğreteyim." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.